Ayrım 18.
Bunun ancak bir iki istisnası vardır. Ad vermek istemiyorum ama sahne dışında da üstün zekaları, geniş kültürleri, pırıl pırıl kişilikleri olan biri iki aktör tanırım. Çoğu öyle değildir ne yazık ki. Ertuğrul Muhsin bunu anlamıştı herhalde. Aktörlerin seyircilerin gözünde gizemli çekiciliklerini yitirmemeleri için kendilerini sahne dışında kimselere göstermemelerini, şuraya buraya gitmemelerini isterdi. Kendi bunu uygulamaya koymuştu anlaşılan çünkü herkes gibi dostlarıyla birlikte kahvelerde, lokantalarda oturmazdı. Seyirciler onu sahne dışında görürlerse büyünün bozulacağını bilirdi. Aktörlerin sahne dışında büyüleyici etkilerini yitirmelerinin nedeni, onların tıpkı müzik virtüözleri gibi birinci derecede sanatçılar değil, ikinci derecede sanatçılar olmalarıdır. Birinci derecede sanatçı, bir oyunu yazan ya da bir müzik parçasını kompoze eden kişidir. Aktör de, virtüöz de birer yorumcu, dolayısıyla ikinci derecede sanatçılardır sadece. Aktörler, virtüözlerden çok daha talihsizdirler. Çünkü günümüzün teknolojik harikaları, CD'ler filan sayesinde her virtüöz öldükten sonra da uzun zaman anımsanabilir. Oysa aktörlerin önlerinde ancak 40-50 yıllık bir süre vardır. Ne yapacaklarsa o süre içinde yapacaklar, sonra da unutulup gidecekler. Ya da bir iki yaşlı seyircinin belleğinde bir anı olarak kalacaklardır. Örneğin ben, Hazım'ın karşısındakini dinlerken bir çay bardağındaki şekeri karıştırmasını bir türlü unutamıyorum. Oyunu çoktan unuttum ama o sahne aklıma geldikçe hala gülüyorum. Küçük Kemal'in Shakespeare'in Ölçüye Ölçüsünde cellat olarak sahneye çıkışında unutamıyorum. Cellat deyince iri yarı, elinde bir balta, zalim yüzlü, izbandut gibi bir herif akla gelir. Oysa ufacık bir insan olan Küçük Kemal siyah kadifeler giymişti. Elinde sadece bir ustura tutuyordu ve ince ince gülümsüyordu. Ama onu görünce izbandut cellatların veremeyecekleri bir dehşete kapılmıştım. Korkudan tüylerim diken diken olmuştu. Sahneden çekilecek kadar yaşlanan ya da ölen aktörlerin belleklerden silinmesini önlemenin tek çaresi oyunları video kasete almak. Artık elimizde video kameraları varken bunlardan neden yararlanılmadığını aklım ermiyor. Hem kızım hem de babası tiyatro sanatçısı olduğu için ömrüm aktörler arasında geçti. Onların dertleri yüreğimi parçaladı her zaman. Neler çektiklerini çok yakından bilirim. Star durumunda olan birkaç talihli bir yana, işsiz güçsüz kalmanın acısı, rol alabilmek için boşuna didinmeler, haftalarca süren provalar, yönetmenlerin kaprisleri, her akşam sahneye çıkmanın stresi, bir an bile olsa rolünüzü unutabileceğiniz, yüzlerce seyircinin önünde rezil olabileceğiniz kaygısı, özellikle yeni bir temsilin ilk gecesi duyulan o inanılmaz gerginlik ve korku. Bu paniğe bütün oyuncular kapılır. İşin garip yanı, usta bir oyuncunun sıradan bir oyuncudan daha fazla korkmasıdır. Şehir tiyatrosunda bu konuda bir öykü anlatılırdı eskiden. Bir Shakespeare oyunu sahnelenirken, başrolü oynayan kişi ansızın ağır hastalanmış. Genç ve tecrübesiz sanatçılardan biri bu rolü ezbere bildiğini, hemen sahneye çıkabileceğini söylemiş. Ertuğrul Muhsin, korkmaz mısın diye sorunca, neden korkayım ki? Hiç korkmam yanıtını vermiş delikanlı. O sıralarda 70'ini aşmış olan Muhsin, ne tuhaf ben hala korkuyorum diye fısıldamış oradakilere. Aktör ne kadar ustaysa duyduğu gerginliğin de o kadar büyük olduğunu söyleyebiliriz bir paradoks yapmadan. Yıllardır dostum olan büyük bir oyuncuya moral vermek için kendi çevirdiğim bir oyunun ilk temsilinden önce kulise gitmiştim. Bana biliyorum nasıl kepaze olacağımı görmek için buraya geldin deyince onun duyduğu panik sanki bana da geçti, kulisten kaçtım. Her mesleğin deformasyon profesyoneli vardır. Bu yüzden de bu kadar güç ve yıpratıcı bir mesleğin tiyatro sanatçılarının kişiliğinde yaptığı bozuklukları doğal karşılamak gerekir. Aktörler egosantriktirler. Kendilerini dünyanın merkezi sanırlar. Marlon Brando'nun aktörü ancak kendisinden söz edilince sizi dinleyen bir adam olarak tanımlaması doğrudur. Aktörler birbirlerini ölesiye kıskanırlar çünkü başkasının başarısı kendi başarılarını biraz gölgede bırakır. Aktörler şöhret düşkünüdürler çünkü kazandıkları ün başarılarının bir ölçüsüdür. Aktörlerin sinirleri fena halde bozuktur çünkü korkunç bir stres altında yaşamaktadırlar. Bu stresi hafifletmek için alkole sığınanlar vardır aralarında. Çoğu aktörlerin öz kişilikleri tam anlamıyla gelişemez. Çünkü onların başka kişilikleri yansıtan aynalar olmaları gerekir. Ne var ki usta bir aktör tümüyle başka bir kişi olacak kadar kendinden geçmez. Kendi benliğini yitirmez. Ancak usta olmayan bir aktör bunu yapar. Usta aktör hem kendi olur hem de başka biri. Bir yandan hıçkıra hıçkıra ağlar, bir yandan da hıçkırıklarını bilinçli bir denetim altında tutar. Bu da kişiliğinde bir bölünmeye neden olur. Aktörlerin bu kişilik bozuklukları özel yaşamımda bir sorun haline geldiği için ünlü yabancı tiyatro sanatçılarıyla ilgili bir yığın yaşam ve öz yaşam öyküsü okudum. Gördüm ki yalnız bizim ülkemizde değil, dünyanın her yerinde aktörlerin psikolojik yapılarındaki bozukluklar aşağı yukarı aynı. Ama huyları nedenli kötü olursa olsun gene de yaşasın aktörler diyorum. Çünkü onlar yok olursa tiyatro denilen harika sanat da ortadan yok olur. Üniversite yıllarımı anlatırken gene esas konumdan uzaklaştım, tiyatroya daldım gittim. Neyse, Haziran 1939'da Edebiyat Fakültesi Fransız Edebiyatı bölümünden mezun oldum ve işin tuhafı Fransızca yazarken korkunç imla hataları yaptığım halde pek iyi dereceyle aldım diplomamı. Fransız okuluna 9 yaşındayken ve ancak 5-6 ay gitmiştim. Bu çok güç dili salt kitap okuyarak öğrenmemi hayatta tek marifetim sayarım. Ama 9 yıl Dame de Sion'da okuyan kızımın yapmadığı imla hatalarını yapıyordum doğal olarak. Hocalarım bunun farkına varmamışlardı. Çünkü bir öğrencinin çalışmalarını profesörlerin de öğrencilerin de eleştirebilmesi amacıyla yazılı ödevler seminerlerde yüksek sesle okunurdu. Sonra da tartışmasına geçilirdi. Benim sentaksımda yani söz dizimimde hiçbir bozukluk yoktu. Mezuniyet tezlerimin, çünkü biri edebiyat, biri dil bilimi üstüne iki ayrı tez yazmak zorundaydık. İmlasını ise arkadaşlarım düzeltmişti. Gel gelelim yazılı mezuniyet sınavında foyan meydana çıktı. Soru Montaigne ile Pascal üstüneydi ve ikisini de çok iyi biliyordum. 3 saatte 15 büyük sayfa yazdım. Düşünüp taşınıp imlamı biraz düzeltmeye vaktim kalmamıştı. İmlanın neden bozuk olduğunu açıklayan birkaç satırlık bir pusula yazdım. Profesör Ayrabah'a ve sınav kağıtlarımı verirken bu pusulayı ceketinin göğüs cebine koyuverdim. Bunu yapmak için elimi göğsüne doğru uzatınca şaşan hocamın bir adım geri attığını hiç unutamam. Ertesi gün fakültenin koridorunda karşılaştığımızda yazılı sınavım konusunda ne düşündüğünü sormak yüzsüzlüğünde bulundum. O da ifadesiz bir yüzle Montaigne'i de Pascal'ı da esaslı biliyorsunuz demekle yetindi. 2 gün sonra sıra sözlü sınava geldi. Öteki sınavlarda olduğu gibi mezun olmadan önceki bu son sınava da bütün hocalar katılırdı. Öğrencilere bir metin verilir ve o metni bir çıkış noktası sayarak Fransız edebiyatının tümünü kapsayan sorular sorulurdu. Bana verilen metin Molière'in Kibarlık Budalası'ndandı. Soylu sınıfın kibarlığına özenen bir küçük burjuva onu eğitecek bir öğretmen tutar. Öğretmen size neyi öğreteyim diye sorunca da bana imla öğretin der. Ben bu metni görünce bayılma huyum olsa utancımdan bayılacaktım neredeyse. Çok esprili bir biçimde beni böyle alaya alan hocam metni yüksek sesle okumamı istedi. Kekeleyerek okudum. Sonra Ayrabah ancak çok sakin insanların duyabileceği korkunç bir öfkeye kapıldı. Ayağa fırlayıp sınav kağıtlarımı şiddetle masanın üstüne attı. Şimdi ne yapacağız? En iyi öğrencimiz imla bilmiyor. Ona 0 vermek zorundayız diye bağırdı. Öteki hocalar Fransızca'da herkesin biraz imla hatası yapabileceğini ileri sürerek onu sakinleştirmeye çalıştılar. Ama Profesör Ayrabah kendinden geçmişti. Şunlara bakın diye tepinerek sınav kağıtlarımı öteki hocaların önüne fırlattı. Yazdıklarımı okuyanlardan dehşet ifade eden ünlemler yükseldi. Onlar bağırışırken ben biraz toparlanmıştım. Hocaları susturup ayağa kalktım ve şöyle dedim. Şimdi size söz veriyorum. Ömrüm boyunca asla Fransızca öğretmenliği yapmayacağım. Verdiğim bu sözü de tuttum. Sadece İngilizce öğreteceğim. İngilizce'de ise hiç imla hatası yapmam. Ne var ki Profesör Ayrabah İngilizce imlam konusunda da kuşkuya düşmüştü artık. İngilizce yazılmış sınav kağıtlarım dekanlık bürosundan getirildi. Hocaların hepsi pür dikkat bunları inceledi. İmla hatası yoktu sahiden. Bunun üzerine asla Fransızca öğretmeyeceğim konusunda bana bir defa daha resmen yemin ettirdikten sonra pekiyi verdiler. Aynı yıl Eylül'ün ilk günü İkinci Dünya Savaşı başladı. Bense tam bir ay sonra Fransız hükümetinin verdiği bir doktora bursuyla Paris'e gittim. Tam bir çılgınlıktı bu ama her nedense çılgınlıklara yatkındım öteden beri. İngiliz edebiyatı ile ilgili bir doktora yapmak üzere Fransa'ya gitmem de saçma geldi bazı dostlarıma. Keşke Amerika'dan ya da İngiltere'den bir burs isteseydin dediler. Oysa 2 yıl önce yani 1937'de ilk yurtdışı gezime çıkmış, halet oradayken bir aylığına Paris'e gitmiştim. Orasını yeniden görmek istiyordum. Hiç görmediğim Amerika'ya, İngiltere'ye de uzaktan alerjim vardı. Daha sonraları sık sık gittiğim İngiltere'ye alerjim hemen geçti ama 2 kez gittiğim Amerika'ya alerjim hala devam etmekte. Fransa'da İngiliz edebiyatını incelememi saçma bulanlara bir doktora için gerekli olan kitaplık ve iyi bir profesördür. Paris'te kitaplık da var, Profesör Kazmayın da var dedim. Hocam Sabahattin Eyüboğlu'nun bana Ankara'dan yazdığı bir mektupta dediği gibi ok yaydan çıkmıştı. Beni zapt etmenin yolu yoktu. Rio de Seine'nin 60 numarasında Hotel de la Luce'nin çatı katında bir oda tuttum. Halet orada oturduğu için 2 yıl önce ben de kalmıştım aynı yerde. Öğrencilere uygun ucuz bir oteldi. En üst katta uzun kalanlara özel indirimler yapılırdı. Yıllar sonra nasıl lüks bir otele dönüştüğünü görünce çok şaşırdım. Henüz ünlü olmayan Sartre aynı sıralarda Hotel de la Lausanne'da kalıyormuş meğer. Simone de Beauvoir'ın anılarından öğrendim bunu. Otelin 6 kat merdivenlerine inip çıkarken kim bilir kaç kez onunla karşılaşmış, içimden aman ne sevimsiz adam, aman ne çirkin adam diyerek yanından geçmişimdir. Profesör Kazmayın ile doktora çalışmalarıma başladım. Adamın adından Ermeni kökenli olacağını ummuştum. Rue de Seine'in köşe başındaki Ermeni kestaneciyle çok sıcak ilişkilerimiz vardı. Önünden her geçişimde beni durdurur, küçük hanım diye selamlayarak Türkçe konuşmak özlemini benimle biraz giderirdi. Cabadan 2-3 tane daha kestane katardı aldıklarıma. Ama Profesör Kazmayın'ın Ermeni olmadığını çok geçmeden anladım. Doktora derslerine agresyon öğrencileriyle yani üniversitelerde ve liselerde profesör olmak üzere yetiştirilenlerle devam ediyordum. Fransızlar lise öğretmenlerine de profesör unvanını verirler çok doğru olarak. Ötekilerin tümü askere alındığından ancak 1-2 erkek öğrenci kalmıştı sınıfta. Bunlardan biri topal, biri de albinostu. Bizim üniversitede yabancı öğrencilerin çevresinde bir çeşit sevgi çemberi oluşur, onlara yardım edebilmek için herkes elinden geleni yapar. Oysa bu Fransız kızlar birbirlerine karşı olduğu gibi bana karşı da soğuk ve mesafeliydiler. Bana nasılsınız diye hatır sorduklarında bir metni açıklamamı isteyeceklerini anlardım. Çünkü İngiliz ya da Amerikan okullarında okumadıkları için çoğunun İngilizcesi benimki kadar iyi değildi. Her gün gördüğüm bu insanlara öyle yabancılaşmıştım ki albinos oğlan annesinin benimle tanışmak istediğini söyleyerek evine çaya çağırınca korkunç tuzaklar, iğrenç cinsel taciz sahneleri aklıma geldi, hemen reddettim. Oysa o albinos çocuk gurbette bir Türk kızına biraz ilgi göstermek isteyen sınıfta tek kişiydi büyük bir olasılıkla. 8 yıl sonra 1948'de 3 aylığına Paris'e gidince Fransızların yabancılara karşı tavırlarının ne kadar değiştiğini görüp şaşırdım kaldım. Eskiden onlara yabancı gelen bir dil konuştuğumuzda bize kötü kötü bakarlardı. Hatta pis yabancı diye laf atanlar vardı. Her yabancı yabancı sayılmazdı elbette. Eğer İngiltere'den, İsviçre'den, İskandinav ülkelerinden ya da ABD'den geliyorsanız yabancı sayılmazdınız. Ama Güney Amerika'dan, Doğu'dan, Yunanistan'dan ya da Türkiye'den filan gelirseniz pis bir yabancıydınız. Şimdi ise candan olmasa bile terbiyeli davranıyorlardı o yabancılara. Bu olumlu değişimin nedenleri Fransızların savaş yıllarında çok acı çekmeleri, yabancıların yardımına muhtaç kalmaları ve çocuk doğurmaya başlamalarıydı herhalde. Öteden beri bebek meraklısı olduğum için parklarda çocuk arabaları arardım. Bebek yerine köpek gezdiren sıska hatunlar görürdüm. O sıralarda Fransız kadınları çocuk doğurmaya yanaşmıyorlardı. Karın grevi ilan etmişlerdi. Oysa 1948'de bir de baktım ki parklar bir eliyle bebek arabası iten, öteki eliyle bir küçük çocuğun elini tutan, üçüncü bir bebeği de karnında taşıyan kadınlarla dolu. Çıkarları da rol oynuyordu bu doğurganlıkta. Çünkü ülkenin nüfusu önemli derecede azaldığından devlet büyük para yardımında bulunuyordu çocuk doğuranlara. O sıralarda yayınlanan bir Fransız romanında okumuştum. Üç çocuk aralarında konuşurken birincisi, buzdolabı benim sayemde. İkincisi, çamaşır makinesi benim sayemde. Üçüncüsü de yeni radyo benim sayemde diye övünüyorlar. Bir millet konusunda genellemeler yapmak çok yanlıştır ama şimdi yazdıklarımdan anlaşılacağı gibi kültürlerine, özellikle edebiyatlarına hayran olduğum Fransızları insan olarak genellikle pek sevmem. Genellikle diyorum çünkü sevdiğim hem de çok sevdiğim Fransızlar var elbette. Dillerini bilmediğim İtalyanlara dakikasında kanım kaynar. Onlarla hemen sevgi bağları kurabilirken Fransızlarla ancak beyin bağları kurabilirim çoğu zaman. Bu beyin bağları ise bana yetmiyor. Savaşın acayip bir dönemiydi benim orada geçirdiğim 9 ay. Fransızlar tuhaf bir savaş adını takmışlardı o döneme. Gerçi savaş resmen ilan edilmişti ama savaşma yoktu. Herkes yanında gaz maskesi taşımak zorundaydı. Ben maskeyi otelde bırakıp çantasını el çantası olarak kullanır, içine sigara, kitap, kalem, defter filan koyardım. Geceleri ara sıra alarm verilir, herkesin sığınaklara inmesi istenilirdi. Ama kenti bombalayan uçak yoktu havada. Zaten Paris daha sonraları da hiç bombalanmadı. Sirenler ötmeye başlayınca ışıkları söndürür, pencerenin kenarına otururdum. Otelimin çevresinde bir yığın kilise vardı ve alarm sırasında kiliselerin hepsi glas denilen o çok ağır tempolu ve etkileyici ölüm çanlarını çalmaları beni korkutacağına garip bir yaşama sevinci verirdi bana. Geceleri çok sıkı bir karartma uygulanırdı. Işıklar kenti Paris karanlıklara gömülürdü. Küçük ampulü mavi bir kağıtla örtülü el feneriyle sokağa çıkıp otelime çok yakın olan Les Dec Magostia'ya giderdim. Picasso da o kahveye sık sık gelirdi. Kaçıncı karısı olduğunu bilmediğim bir afet vardı yanında. O afetle hiç konuşmaz, kadın bir şey sorunca hiç yanıt vermezdi. Kağıt peçetelere bir şeyler çizer, sonra onları buruşturup cebine tıkardı. Ben de hep beklerdim, şunlardan birini atsa da o gittikten sonra kağıdı yerden alsam diye. Başını eğip kaşlarının altından çevresine bakarken tıpkı bir boğaya benzerdi. Saldırdı, saldıracak. İstanbul özlemim beni kemirdiğini, doğduğum büyüdüğüm kent dışında hiçbir yerde yaşayamayacağımı o 9 ayda anladım. Yolculuklara çıkmaktan, bir ay bilemediniz 2 ay bir yerlere gitmekten her zaman hoşlandım. Ama sonra İstanbul'a geri dönmeliydim mutlaka. Zaten daha sonraları Londra'da geçirdiğim 11 ay bir yana İstanbul'dan uzun süre uzak kalmadım hiç. Paris'teki o 9 ay sırasında acayip saplantılara kapılıyordum. Örneğin eskiden Galata Köprüsü'nün altındaki havuzumsu yerlerde görülen denizin o garip yeşilini tutturuyordum. O yeşili tam olarak gözümün önüne getirmek istiyor, bunu bir türlü yapamıyordum. İyiden iyiye manyaklaştığım için İstanbul'u hiç görmeyen iki ressam arkadaşın ellerine fırçayla palet alıp çeşitli yeşil tonlarını bana gösteriyorlar. Acaba bu muydu diye soruyorlardı. Hayır değil, bu da değil diyordum özlemden titreyerek. Yeşili ancak Fikret Mualla gösterebilirdi bana ama ondan öyle bir şey isteyemezdim. Çünkü İstanbul lafı olunca Mualla benimkinden ters yönde manyaklaşıyor. Onu memlekete geri götürmek amacıyla karanlık komplolar kurduğumu sanıyordu. İşin tuhafı İstanbul'a geri dönünce aylarca saplantısını çektiğim o yeşil suya gidip bakmak hiç aklıma gelmedi. Hatta Vaniköy'de oturduğumuz sırada sıcak bir yaz akşamı elimde bir yığın ağır paket kanter içinde vapura yetişmeye çalışırken gözüm o suya ilişti. Lanet olsun o yeşile dedim içimden. Paris'te eskiden tanıdığım Türk arkadaşlarım vardı iyi ki. Mehmet Ali Ayber ile dünyanın en ince ve en cana yakın insanlarından biri olan Ragıp Sarıca oradaydı. Cahit Sıtkı ile Oktay Rifat oradaydı ve başkaları da. Buna inanmak zor ama Mehmet Ali solcu değildi o sırada. O kadar değildi ki her derde deva olarak sosyalizmi gösterdiğim için bana reçeteli kız der alaya alırdı. Ne var ki bir iki yıl sonra o da reçeteli oldu. Üstelik benim gibi yalnız reçeteli olmakla kalmadı, reçeteyi uygulamaya koydu. üyesi olmakla gurur duyduğum Türkiye İşçi Partisi'nin başına geçip hiçbir zaman unutulmaması gereken büyük işler yaptı. 1965 seçimlerinde meclise 15 tipli sokmanın yolunu buldu. Cahit Sıtkı neredeyse benim boyumda, ufak tefek bir adamdı. Hiç biçimsiz değildi. Ufak boyuttaydı sadece. Bir Çinlininkiler gibi çekik kara gözleri vardı. Herkes için ikide bir de çok iyi yüreklidir, sevgi doludur derler ama gerçekten öyle olan çok az sayıda insan vardır aslında. Cahit Sıtkı o ender insanlardan biriydi. Mehmet Ali reçeteli olmadan önce onunla sık sık kavga etmemize çok üzülürdü. Bir akşam biz gene dalaşırken arkamızdan geldi, bir elini Mehmet Ali'nin omuzuna, ötekini benim omzuma koyup o zamana kadar duymadığım bir şiirini okudu. Anımsadığım kadarıyla, "Değil kardeşim değil, gök mavi değil, dal yeşil değil, ayrı suda yüzer bindiğimiz gemiler" gibi bir şey söylüyordu o şiirde ama Mehmet Ali ile benim gemilerimizin aynı sularda yüzmesiydi asıl istediği. Cahit Sıtkı çok içtiği halde sarhoşken tatsızlık çıkarmazdı. Ancak içinde biriken ve hiçbir zaman açığa vurmadığı acılar onu ölüme iterdi sanki. Beyoğlu'ndan geçen tramvayların önüne atardı kendini. Her bir taraf tramvayın can sesleriyle çınlarken adaşı uzun boylu Cahit fırlar, ufak tefek Cahit'i yaka paça yakalayıp kaldırıma taşırdı. Nisan 1940'ın son haftası, biri İngiliz, biri İsveçli iki ressam arkadaşımla Fransa'nın güneyine Gagnes kasabasına gittik. Kiraladığım bir bisikletle 15 gün Côte d'Azur'u cirit attım. Sabah erkenden çıkıyor, akşam karartma başlamadan önce geri dönüyordum. Atları gibi kentleri de şirin köylerden, örneğin La Napole'den gibi yerlerden geçtim. Görmediğim yer kalmadı. 13 yıl sonra Abidin ve Güzün ile buluşmak üzere oralara gidince gördüklerim beni çok üzdü. Bizim güney kıyılarımızın 1970'li yıllarda geçirdiği korkunç değişime uğramıştı Fransa'nın güneyiydi. Büyük bahçelerin içindeki o küçük villaların yerini kocaman apartmanlar almıştı. Her şey bayağılaşmış, otomobiller ve onlardan inen gürültülü kalabalıklar doldurmuştu her bir yanı. Ne var ki bu değişimleri önlemenin çaresi olmadığını bildiğim için 1960'lı yılların Bodrum'unu ya da Marmaris'ini görmenin mutluluğunu yaşadığım gibi 1940 ilkbaharında Côte d'Azur'u görmenin mutluluğunu yaşadım hiç olmazsa diyorum kendi kendime. Fransa'nın güneyindeki o ilkbahar mutluluğu tam 10 Mayıs 1940 günü birdenbire sona erdi. Bisikletime binip yollara düşmeden önce yanıma biraz peynirle ekmek almak için bakkala gitmek üzereyken iki jandarma yolumu kesti. Neredeyse 60 yıl sonra bile unutamadığım bir şey söylediler bana. "Matmazel, böylesine edebe aykırı bir kılıkta dolaşamazsınız. Çünkü vatanımız tehlikede," dediler. Oysa kılığım hiç şık sayılamazdı elbette ama edebe aykırı da değildi. Üstümde bir frenk gömleği ve kardeşim Halil'in eski bir pantolonunun paçalarını kesip kısalttığım, diz kapağıma kadar inen bir şort vardı. Şortumun düğmelerini iliklemeyi acaba unuttum mu diye hemen önüme baktım, düğmeler ilikliydi.